Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 28'de 1399, Hicri Kameri 3 Cemadü'nün Sani 1442 ve Miladi Takvimle 17 Ocak 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Amerika'nın yaptırımları etrafında yapılan röportaj, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım, Haftanın Bakışı ve Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşma tarafı olan Avrupa ülkelerinin uluslararası anlaşmayı korumak için hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği'nin Suriye Dışişleri Bakanı'na yaptırımının Trump'ın mantıksız yüzünü anımsattığını söyledi. Hatipzade, Güney Kore'ye ait geminin serbest bırakılabileceği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde 3 Türk askeri öldürüldü. Iraklı yetkili Türkiye'nin Irak topraklarına operasyonuna tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İslam peygamberinin biricik kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadetinin yıl dönümünde İslam-ı İran mateme gark oldu. Bugün miladi takvimle 17 Ocak 2021 Hicri Kameri 3 Cemavüsani 1442 ve Peygamber Efendimizin biricik kızı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. Her yıl çok sayıda Ehl-i Beyt aşığının katılımıyla düzenlenen matem merasimleri bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle İran Milli Korona Genel Merkezi'nin sağlık prosedürleri ve kurallarına tam uyum içinde gerçekleşiyor. Bu arada cadde ve sokaklar siyah bayraklarla bürünürken kent tam bir mateme boğuldu. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünde bugün İran'ın 19 yerine kutsal savunmanın 26 isimsiz şehidinin pak bedenleri defnedildi. Bu kıymetli şehitler Tahran, Fars, Doğu Azerbaycan ve Güney Horasan vilayetlerinde halkın katılımıyla toprağa verildiler. Bu arada bugün aynı zamanda 55 şehidin pak cenazesi de Şöremçe sınırından İran topraklarına getirildi. Ars Haber Ajansı'nın haberine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, İran'ın güneybatısındaki Şeremçe'den isimsiz şehitleri teslim alma merasiminde yaptığı konuşmada, Kerbela 5 operasyonlarında yeni bulunan şehitlerin cenazelerinin 1986 ve 1988'e ait olduğunu ve bu şehitlerin cenazelerinin kimlik tespiti için Tahran'a gönderileceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, 3 Avrupa üyesi devletin yani Almanya, İngiltere ve Fransa'nın uluslararası nükleer anlaşmayı korumak için hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. Zarif, nükleer anlaşmanın tarafı olan Fransa, İngiltere ve Almanya'nın tutumlarını eleştirerek Avrupa Birliği ülkeleri, Amerikan Hazine Bakanlığı'nın siyaseti çerçevesinde nükleer anlaşmanın hayata geçmesi için hiçbir çaba göstermediler, dedi. Fransa Dışişleri Bakanı'na da seslenen Zarif, nükleer anlaşmanın 3 Avrupa ülkesinden dolayı değil, İran sayesinde bugün hayatta olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında şöyle dedi. Fransa Dışişleri Bakanı, kariyerinize Suudi rejimine savaş suçu için silah satarak başladınız. İran hakkında saçma sapan konuşmayı bırakmak daha iyidir. İran Dışişleri Bakanı, Batı Asya bölgesinde istikrarı bozan sizsiniz. Yemen'deki çocukları katledenleri desteklemeyi ve suçları korumayı bırakın çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı, Trump yönetimi tarafından Tahran'a karşı maksimum baskı siyasetlerinin pratikte başarısız olduğunu söyledi. Sputnik'i göreli Duryan, cumartesi günü bir röportajda Tahran'a karşı başarısız olan azami baskı siyasetlerine atıfta bulunarak şunları iddia etti. İran, nükleer silah kapasitesine ulaşma yolunda olduğu için bu süreç durdurulmalıdır. Fransa Dışişleri Bakanı iddiasının devamında şöyle dedi. Bu tek başına iki tarafın nükleer anlaşmaya geri dönmesi için yeterli değil. Ancak balistik füzelerin yayılması ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı davranışının müzakerelerin önemi de vurgulanmalıdır. Fransa, İran ile P5+1 nükleer görüşmelerinde her zaman kötü polis rolünü oynadı. Talep seviyesini yükseltirken karşı tarafın tavizlerini artırmaya çalıştı. Cumartesi akşamı 3 ülke, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın Tahran araştırma reaktörünün yakıtı olarak metalik uranyum üretmeye hazır olduğunu duyurmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirdiler ve Tahran'ı taahhütlerine geri dönmeye çağırdılar. 4 Ocak Pazartesi günü İran İslami Şura Meclisi tarafından İran ulusunun yaptırımlarının kaldırılması ve çıkarlarının korunmasına yönelik stratejik eylem yasasının onaylanmasının ardından hükümete ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na tebliğ edildi. Bu konunun uygulanması doğrultusunda İran %20 zenginleştirmeyle uranyum üretimine başladı. İran yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer anlaşmadan faydalanması durumunda taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu vurguladı.
Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikalı yetkililerin İran karşıtı iddialarını yineledi. Mike Pence, Trump yönetiminin özellikle İran konusundaki dış tutumunu ve Filistinlere karşı ve Siyonist rejimi destekleyen yasa dışı eylemlerini övdü. Pence'in iddiasına göre, Trump yönetiminin başlangıcında önceki Amerikan yönetiminin yanlış siyasetleri nedeniyle İran, Batı Asya bölgesinde güç kazandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, iktidarının son haftalarında İran'a yaptırım uygulama sürecini çılgınca hızlandırdı. Trump yönetimi İran'ı müzakere masasına getirmek için Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesine bu yana İran'a çeşitli yaptırımlar uyguladı. Trump'ın hamlesi yaygın yerel ve uluslararası kınamalara yol açtı. Trump'ın 4 yıllık başkanlığı sona yaklaşırken İran konusundaki hedefe ulaşmada başarısız oldu.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Özel Yardımcısı Avrupa Birliği'nin Suriye Dışişleri Bakanı'na yaptırım girişimini Trump'ın mantıksız yüzünü anımsatan bir girişim olarak nitelendirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad'a yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını kınayan Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter'da Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad diplomasi alanında ve IŞİD'e karşı terörist savaşa karşı mücadelede parlayan Suriye halkının etkili dilidir dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği diplomasinin ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini bildirirken dün de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktat ve Suriyeli mültecilere yönelik Avrupa Birliği ambargosunu Suriye krizini şiddetlendirecek ve siyasi çözüm sürecini karmaşıklaştıracak mantıksız bir hareket olarak niteledi. Avrupa Birliği Konseyi Resmi Gazetesi'nde yayınlanan bir belgede Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktad'ı ülkedeki zor durum olarak adlandırdığı Avrupa Birliği'ndeki gerçekle tüzel kişilere yönelik yaptırımlar listesine ekledi. Faysal El-Miktad geçtiğimiz Kasım ayında eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim'in ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarafından Suriye Dışişleri Bakanı olarak atandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Güney Kore gemisinin serbest bırakılma ihtimali hakkında yayılan bazı şayalara açıklık getirdi. Muhabirlerin Güney Kore gemisinin ihtimalen serbest bırakılmasına ilişkin medyada çıkan haberlere ilişkin soruları cevaplayan Hatipzade, yargının tutumları ve kararları yalnızca yargı erki sözcüsü tarafından bildirilir ve sorumsuz kişilerin bu konudaki açıklamaları geçersizdir dedi. Güney Kore gemisinin adli otoritenin emrine göre Fars Körfezi sularına çevre kirliliği yaptığı sebebiyle alıkonulduğunu ve davasının yargılama sürecinde olduğuna değinen Hatipzade, bu mesele yargı mercine bırakılmıştır dedi. İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada Güney Kore denizaltısı Hankok Shimi'nin 7200 ton petrol kimyasalları taşıyan Fars Körfezi'ndeki çevre protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle ele geçirildiğini duyurdu.
İran Ticareti Geliştirme Örgütü, İran'ın Avrasya ülkelerine ihracatında %30'luk bir artışın olduğunu bildirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre geçen yıl İran'ın Avrasya'ya ihracatının %30'luk artması, İran ile Avrasya arasında ticaret açığın 241 milyon dolara gerilemesine neden oldu. Buna göre İran bu dönemde ağırlıkta Avrasya'ya 2 milyon 657 bin tonluk, parasal açıdan da 842 milyon dolara aşan ihracatı yakaladı. Böylece İran'ın bu birliğe ihracatı ağırlıkta %8, değer olarak %30 büyüme kaydetti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Sima Sadatlari basın toplantısında COVID-19 salgında son 24 saatte 86 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 6016 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56.803'e, vaka sayısının da 1.330.411'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.374'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.119.137'ye ulaştığı bilgisini verdi.
İran korona aşısının klinik araştırma yetkilisi, korona aşısı gönüllü adayların ikinci dozların yapılmasına hazır olduğunu söyledi. İran yetkili Muhammed Rıza Salih dün gece İran TV'nin ikinci kanalına verdiği röportajda geçen hafta aşı alan 14 kişiden 3'ü ikinci dozu aldı ve bugünden itibaren geri kalanı dozu almaya hazır. İkincisi doz alanlarda şimdiye kadar ciddi bir komplikasyon meydana gelmedi dedi. İranlı yetkili ikinci aşamada muhtemelen günlük 500 kişinin aşılanacağını ve günlük test edileceğini belirtti.
Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı takvimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Koca 10 milyon doz Çin aşısının ikinci partisinin 2 hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Öte yandan Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer'ın geliştirdiği 50 milyon doz koronavirüs aşısının da parça parça birkaç ay içinde geleceği aktarıldı. Geçen hafta başlayan aşılama süreci hızlı ve etkili şekilde devam ederken şimdiye kadar 679 bin kişi aşı yaptırdı. Türkiye çoğu ülkeye göre aşılamada sistemli bir yol çizdi. Türkiye medyasına göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılarla ilgili imzaların atıldığını belirtti. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok, herkese yetecek aşı var dedi. Koca, Çin aşısının ikinci partisinin ise 2 hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini söyledi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 1 Şubat 12 Şubat tarihleri arasında ortaklaşa kış 2021 ortak tabur Türkiye-Azerbaycan görev kuvveti tatbikatı yapılacağını söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve ordu mensuplarının Kars'ta gittiği söyleniyor. Açıklamada Karabağ'da Ermeni ordusuna karşı büyük bir zafer elde eden kardeşlerimizi gururla karşılıyoruz. Bir millet, iki devlet anlayışımızla yürekten, bilek ve yumrukla çalışmaya devam edeceğiz ifadeleri dahil edilmiştir. Tatbikatın hedefleri arasında ortak harekatların yürütülmesi, Türk askeri sanayisinin silah ve teçhizatının test edilmesi, silahlı kuvvetlerin muharebe ve lojistik kabiliyetlerinin artırılması konularında işbirliği ve koordinasyon olduğu açıklandı.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bir Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda 3 Türk askeri öldü. El Meyadin kanalına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in kuzeyinde Babdo kasabası yakınlarında Türk askeri üssü kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırının sorumluluğunu hiçbir grup veya kişi üstlenmedi. Suriye'nin kuzeyindeki bölgeler şu anda Türkiye ordusu ve yaygın uluslararası kınamalarla karşı karşıya kalan ülkenin desteklediği terörist gruplar tarafından işgal altında bulunuyor. Bu arada Rusya Suriye Ateşkesi İzleme Merkezi yayınladığı bildirdi. En-Nusra tekfiri teröristlerinin dün gece Suriye'nin Laskiye, Hama, Halep ve İdlib vilayetlerine gerilim azaltma bölgesini hedef aldığını bildirdi. Türk ordusunun İdlib'e girişi ve Suriye güçleriyle çatışmaların yanı sıra İdlib çevresindeki bölgelerin terörist gruplar tarafından bombalanmasıyla bölgedeki gerginlikler uzun süredir tırmanmış durumda.
Irak parlamentosu güvenlik ve savunma komitesi üyelerinden biri Türkiye'nin ülkedeki müdahaleci eylemlerinin Ankara'nın Irak'taki politikalarının uygulanması için açık mesajlar olduğunu söyledi. Irak parlamentosunun güvenlik ve savunma komitesi üyesi Eyüp En-Rabi, yarım yüzyıl önce Saddam rejimi Türkiye devletiyle PKK ile savaşmak için Irak'a sızma fırsatı veren bir anlaşma imzaladı dedi. Iraklı yetkili, anlaşmanın Türkiye'ye yıllar sonra askeri üsleri aracılığıyla Irak'ta varlığını sürdürmesine izin verdiğini ve Irak egemenliğini ihlal ettiğini sözlerine ekledi. Iraklı milletvekili, Türkiye'nin eylemlerine ciddi bir yaklaşım getirmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara giderek gereğinin yapılmasını isteyeceklerini bildirdi. Irak güvenlik kaynakları geçtiğimiz hafta Irak Kürdistan'ın Duhok eyaletinde bir Türk askeri üssünün daha kurulduğunu duyurdu. Irak Türkiye sınır bölgeleri her zaman PKK unsurlarına yönelik saldırı bahanesiyle Türk ordusunun hava saldırılarına ve topçu atışlarına tanık olmuştur.
Lübnan Sanayi Bakanlığı Türkiye ve Siyonist rejim İsrail'i dolandırıcılık ve hırsızlık ve tüketicileri dış pazarlarda aldatmakla suçladı. İSNA Haber Ajansı'na göre Lübnan Sanayi Bakanlığı yayınladığı bildiriyle Türkiye ile Siyonist rejimin gıda ürünlerine Lübnan logoları ve etiketleri koyduğunu ve bunları gösteren görüntülere sahip olduklarını ve bunların gerçekte Lübnan ürünleri olduğunu bildirdi. Lübnan Sanayi Bakanlığı bildirdi, bu girişimi Lübnan'ın egemenliğine, ekonomisine ve sanayisine karşı sahtekarlık, hırsızlık ve tam anlamıyla suç olarak nitelendirdi ve mevcut belgeleri diplomatik misyonlar aracılığıyla Lübnan ve yabancı medyaya sunacaklarını ve diplomatik yoldan bunu takip edeceğini bildirdi. Lübnan mali ve ekonomik kriz ve hükümet kurumlarının yolsuzluğuna karşı yaygın halk protestoları sebebiyle son aylarda kriz içinde bulunuyor. Lübnan fabrikalarının genelde kapanması, ulusal ekonominin askıya alınmasına, üretim ve ihracat döngüsünün durmasına ve Lübnanlı ihracatçılar için pazarın kaybolmasına yol açtı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Yemen ve halkının güvenliğine aykırı olduğunu söyledi. Sabah Haber Ajansı'na göre Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinin Sana'nın Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik operasyonlarını kınama niyetine tepki gösteren Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, Yemenli sivilleri öldüren, Yemen şehir ve köylerini yok etmek için savaşçı gönderenlerin Yemen'den barış çiçekleri ve güvercinler göndermesini beklememeleri gerekir dedi. Riyad'ın dünyanın aldatmacısına güvenmeye devam ettiğini, Yemen milletini ve ülkesini yok etmeye devam ettiğini belirten Yemen Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumu Yemen'deki olaylara ve Suudi koalisyonun saldırgan eylemlerine karşı uyanmaya ve akıllıca hareket etmeye ve tutum sergilemeye çağırdı.
Ve son haberimiz, Amerika'da başkent Washington DC'de sahte akreditasyonla polis kontrol noktasını geçmeye çalışan bir kişi üzerinde dolu bir silah ve 509 adet mermiyle yakalanarak tutuklandı. Amerika'da yeni başkan Biden'ın 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine günler kalmışken başkentte güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Polis başkent merkezinde kongre binasının kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasında sahte kimlikle güvenlik noktasını geçmeye çalışan bir kişiyi tutukladı. Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen Miller adlı kişinin üzerinde dolu bir silah ile 509 adet mermi bulunduğu aktarıldı. Söz konusu kişinin yetkisiz silah ve mühimmat bulundurduğu için tutuklandığı bildirildi. Öte yandan 20 binin üzerinde ulusal muhafızın yanı sıra çok sayıda polisin yüksek güvenlik önlemleri aldığı Washington'a giriş çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu. Sadece özel kimlikle olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte Perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Pakistan'dan Amerika'nın İran'a yönelik suçlamasına eleştiri başlığına taşıyor. Pakistan Başbakanı İmran Khan, Amerikan Dışişleri Bakanı'nı İran'a karşı yanlış suçlamalarda bulunmasından dolayı sert dille eleştirdi. Beyaz Saray'ın İran'a yönelik suçlamalarına tepki gösteren İmran Khan, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran İslam Cumhuriyeti'ne ve El-Kaide terör örgütüyle ilişkisine yönelik suçlamalarının hiçbir zaman inandırıcı olmadığını ve dünyanın böyle bir iddiayı kabul etmediğini söyledi. Pakistan Başbakanı ayrıca Mike Pompeo'nun sözleri İsrail rejimini memnun etmek için tehlikeli bir hareket olduğunu sözlerine ekledi. İmran Khan, Mike Pompeo'nun temelde işini bitirdiğini ve Amerika'daki mevcut hükümetin görev süresinin dolduğuna dikkat çekti. Pakistan Başbakanı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın İran'ın El-Kaide terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen uydurma sözlerine tepkisi, dünya kamuoyunun ve birçok çeşitli ülkenin İran'ın bölgedeki terörist gruplarla mücadeledeki rolü hakkındaki farkındalığından kaynaklanıyor. Yaklaşık 10 yıldır başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgede IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin vahşi ve şiddet içeren cinayetleri karşısında İran doğrudan veya dolaylı olarak aşırılıkla mücadelede önde gelen bir ülke olmuştur. İran kendi komşularıyla olan sınırları boyunca aşırılık yanlısı gruplarla mücadeledeki doğrudan veya dolaylı rolünün yanı sıra Irak ve Suriye dahil olmak üzere bölgedeki ülkeleri danışmanlık yardımıyla halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yardımcı olmak için aşırıcılıkla dolaylı olarak mücadele etmede çok etkili bir rol oynadı. IŞİD'in Suriye ve Irak'taki eylemlerinin etkisizliği bu iki ülkedeki silahlı kuvvetlerin ve halk güçlerinin terörü engelleme çabaları ve İran'ın tamamlayıcı rolü sayesinde gerçekleşti. Bu da Amerika'nın sahte ve yalan propagandasına ve İran'ın El-Kaide ile uydurma işbirliği iddialarına rağmen bölgede ve dünyada kamuoyunun İran'ın teröre karşı ciddi ve etkili bir mücadeledeki rolünü övmesine yol açtı. Amerika dünyada en büyük devlet terörizmi ağına sahip olduğu halde gülünç bir iddiada Mike Pompeo, İran'ı El-Kaide terör grubuyla işbirliği yapmakla suçladı. Irak hükümetinin resmi daveti üzerine geçen yıl bu ülkeye giden devrim muhafızları Kudüs gücü eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında Amerikan ordusu tarafından teröre kurban gitmesi, Amerika'nın bu suikastın planlanmasına ve uygulanmasına dahil olduğunu resmen kabul eden terörist devletinin en açık ve en büyük göstergesidir. Elbette Amerika'nın İran'a yönelik terörist eylemleri aralarında terör rejimi İsrail'in istihbarat ve terör örgütü Mossad'ın da bulunduğu diğer casus örgütlerle işbirliği içinde İslam Cumhuriyeti'nde savunma ve bilim alanı da dahil olmak üzere etkili unsurları ortadan kaldırmak için Şehit Süleyman'ın suikastinden sonra da devam etti. Ve yaklaşık 2 ay önce İran'ın nükleer bilim insanı ve fizikçi Muhsin Fahrizade, Siyonist rejim ve Amerika'nın rolüne dair pek çok işaretin görülebildiği bir terör eyleminde şehit oldu. Amerika'nın ve bu terörist rejimin bazı müttefiklerinin bölgede IŞİD gibi terörist grupları kurmadaki bariz rolüne dayanarak Beyaz Saray'ın İran'ı El-Kaide ile işbirliği yapmakla suçlarken aşırılıkla mücadele iddiası hiçbir şekilde küresel anlamda kabul edilmiyor. Amerika'nın suçlu ve terörist bir devletin sembolü olarak kötülüğü uluslararası arenada giderek daha açık hale geldi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Yemen Ensarullah hareketini terörist ilan etme kararına küresel tepkilerin sürmesi etrafında. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz günlerde Kongre'ye Yemen Ensarullah hareketini bir terörist grup olduğunu bildireceği kararını açıkladı. Amerika'nın bu kararına geniş çapta tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerika'nın kararına yönelik tepkiler Yemen veya Batı Asya bölgesiyle sınırlı kalmadı. Avrupa Birliği de karara karşı çıkıp endişelerini dile getirdi. Amerika içinde bile karara itiraz edildi ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komite Başkanı George Mix liderliğindeki Amerikan Temsilciler Meclisi'ne 25 üyesi geçtiğimiz günlerde Donald Trump yönetiminin Yemen Ensarullah hareketini terör örgütü olarak nitelendirme kararını kınayan bir mektup yazdı. Bu yaygın tepkinin nedenleri nelerdir? Acaba Avrupa ve bazı Amerikalılar Suudi koalisyonuna karşı Yemen Ensarullah hareketini destekliyor mu? Kuşkusuz böyle değil. Avrupa'nın ve bazı Amerikalıların Suudi koalisyonuna karşı Yemen Ensarullah hareketini savunmaya niyeti yok. Amerika'nın Ensarullah hareketini terörist ilan etme kararına yönelik bu yaygın muhalefetin ana nedenlerinden biri Yemen'in en kötü insani felaketle karşı karşıya olmasıdır. Ensarullah hareketini terörist ilan etmek sadece Yemen'deki krizi hafifletmekle kalmayacak. Aynı zamanda daha da kötüleştirecek ve çünkü bu karar Yemen krizini sona erdirmek için siyasi bir çözüme ulaşmayı zorlaştıracaktır. Bu konunun dolaylı mesajı Ensarullah'ın Yemen siyasi sahnesinde etkili aktörlerden biri olarak kabul edildiği ve Yemen krizine yönelik herhangi bir müzakere veya siyasi çözümün Ensarullah hareketi olmadan mümkün olamayacağıdır. Bir diğer etken ise Birleşmiş Milletler şu ana kadar Yemen krizini bitirme konusunda başarılı olmasa da Amerika'nın Yemen Ensarullah hareketini terörist olarak adlandırması Yemen'in Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırabilir. Mevcut durumda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ve Ensarullah Hareketi yetkilileri Yemen krizinde Birleşmiş Milletler'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini defalarca ifade ettiler. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdülselam geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweette şöyle yazdı. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, kötü performansı ve paralı devletin hedef ve mantığına uyarak destek vermesiyle Yemen'deki uluslararası misyonundan çıktı ve rakip paralı askerleri uzlaştırmak için Riyad ve Abu Dhabi arasında adeta bir postacı gibi davrandı. AİK Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı George Mix, Trump yönetiminin bu kararına karşı çıkma nedeniyle ilgili şunları söyledi. Bu karar, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in barış müzakerecisi olarak işini zorlaştıracak ve bu acımasız savaşın sona ermesine giden tek yolu engelleyecektir. Aslında bu konunun dolaylı mesajı Birleşmiş Milletler'in Yemen krizindeki verimsizliğini ve bu kararın Birleşmiş Milletler'in bu krizdeki konumunu daha da zayıflatmaya olan etkisini kabul etmektir. Trump yönetiminin Yemen Ensarullah hareketini terörist olarak nitelendirme kararına karşı çıkan üçüncü bir faktör, bunun Yemen'e karşı savaşta Suudi koalisyonuna Amerika desteği anlamına gelmesidir. Suudi koalisyonu geçtiğimiz 6 yıl içinde Yemen'de büyük insan hakları ihlallerine neden oldu. Birçok belge ve kanıt Amerika'nın bu koalisyonu doğrudan ve dolaylı olarak desteklediğini gösteriyor. Riyad son günlerde olan Trump yönetimine Ensarullah hareketini bir terörist olarak adlandırmayı teklif etmiş olabileceği için Amerika'nın Ensarullah'ı terörist olarak adlandırması Suudi Arabistan tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu mevzu ise kendi içinde iki mesaj taşımaktadır. Bir yandan Amerika'nın Suudi koalisyonuna Yemen'e karşı savaşta artık yardım etmemesi gerektiği mesajını verirken diğer yandan Ensarullah'ı terörist olarak adlandırmanın Suud rejimine terörle savaşma bahanesiyle Yemen'e karşı işlenen suçlarını artırma fırsatı verdiği mesajını veriyor. Son olarak Amerikan hükümetinin Yemen Ensarullah hareketini terörist ilan etme niyetine yönelik yaygın muhalefet, Trump yönetiminin önümüzdeki çarşamba günü tarihe geçecek olan dış politika sicilinde bir başka yenilgidir ve onun özellikle Batı Asya bölgesinde işlediği suçlar unutulmayacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya. Antibiyon ne bekliyim.
Bir an şey, terörist bir nefi, hoşum o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Washington yönetimi Yemen Savaşı'nda Suudi Arabistan liderliğindeki saldırgan koalisyona destek bağlamında Yemen Ensarullah Hareketi'ne yaptırım kararı aldı. Trump'ın görevinin son günlerindeki bu kararı Birleşmiş Milletler'in yoğun tepkisiyle karşılaştı sevgili dinleyicilerimiz. Birleşmiş Milletler'in Yemen İşleri Özel Temsilcisi Martin Griffiths, insani ve acil durum yardımlarından sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve Dünya Gıda Programı Yöneticisi David Berley, geçtiğimiz günlerde Yemen konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda Amerika'dan Ensarullah Hareketi'ni yabancı terör örgütlerinin listesine alma kararını iptal etmesini istedi. Şimdi biz Amerika'da Trump yönetiminin gider ayak herkese yaptırım uygulaması ve şimdi bunun nereye kadar devam edeceği, Biden yönetiminde bunun nasıl ilerleyeceği konusu etrafında konuşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Amerika Maliye Bakanlığı bundan önce 22 Aralık 2020'de Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı yeni yaptırım kararı almıştı ve bu karara göre Suriye Merkez Bankası da bakanlığın kara listesine dahil edilmişti. Son kararda da Amerika'nın Maliye Bakanlığı Yemen'de Ensarlı Hareketi'ne yaptırım uyguladı. Yemen'de biliyorsunuz durum çok feci bir şekilde, insanlar kötü şartlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu kararın uygulanması kimi uzmanlara göre Yemen'de insanlık facianın daha da büyüyeceğine neden olacağı söyleniyor. Siz nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim?
Doğrusu Trump'ın son seçimi kaybetmesinden sonra bütün ne yapacağını şaşırarak adeta dünyadan intikam alma içgüdüsüyle hareket etmektedir. Ve bunun sebebi de kaybetme şeyini hazmetmeme ve bu yenilginin bütün çevrelerde intikam alma gibi ve bir düşünceyle hareket etmektedir. Bunun sonucu artık gider ayak ne yapabilirsem düşüncesiyle, ne kadar ortalığı karıştırırsam o kadar kar anlayışıyla hareket etmektedir. Bunun doğrusu Biden'ın bu tür kararlardan ne kadar rahatsız olduğu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bunun dünyada bir felaketin sebep olmaya, insanlık açısından büyük bir ızdırabı, bir çileyi ortaya çıkaracağı ortadadır. Artık bir politika değil de artık insanlıktan intikam alma gibi bir duygu var. Trump'ın tabii ki zaman zaman bu tür agresif hareketleri ve mantık dışı davranışları görülmüştü ve bu son yapılan hareketler de bunun bir göstergesidir. En sonunda Amerika'yı bir karıştırma gibi bir şeyle kalkıştı ve bunun sonucunda da kendi partisindeki senatörlerden dahi bir tepki geldi ve bu tepkinin sonucunda azil etme kararı ortaya çıktı. Yani bunun da Trump'ın ne kadar yanlış hareket ettiği artık kendi parti çevrelerinde de kabul edilecek bir davranış olmadığı bir kanıtıydı. İşte bu son gider ayakla işte bu tür hareketlerin yapması insanlık açısından gayet tepki gösterilecek bir durumdur. Elbette insanlıktan nasibini almayan ve insanlığa karşı işlenen bu tür suçların bir daha tekrarlanmaması için tüm dünyanın bu yönlü kararların karşısında durması gerekiyor. Ve bu türdeki siyasetçilerin de toplumda izole etmesi gerekiyor. Ve bu nedenle insanlığa karşı işlenen tüm suçları artık yeryüzünde kabul görmeyeceği bir politikanın ortaya çıkması gerekiyor.
Doğru. Hocam şimdi Amerika'da demokratlar bu yaptırım meselesine nasıl bakıyorlar? Yani bu yaptırımı malzeme olarak nasıl kullanıyorlar? Trump döneminde çok gündeme geldi. Siz de biliyorsunuz bölgemizle ilgili yaptırım konusu çeşitli şahıslarla, kurumlarla ilgili hep uygulandı ve hala da demin siz ifade ettiğiniz gibi devam ediyor. Demokratların bakış açısı nasıldır yaptırımlar konusunda?
Doğrusu Trump'ın siyaseti Amerikan dış politikasıyla zaman zaman çelişkiler yarattı. Yani bu Trump'a özgü bir politika izlenmektedir. Yani Trump'ın dengesi yerinde olmadığı gibi de tüm dünyada yani kendi bireysel çıkarlarını öne çıkarıp nasıl faydalanacağı bir politika izledi. Ve Trump'ın her yapmış olduğu davranış ve izlemiş olduğu politikanın arkasında Trump'ın şahsi çıkarları ortaya çıktı. Bu da Amerikan politikasına zarar verdi. Zaman zaman gerek demokratların ve gerekse cumhuriyetçilerin bu yönlü çıkışları da oldu. Umarım ki Biden'ın tercümeleri ve deneyimleri, yani Amerikan devletinin çıkarlarına ters düşecek ve dış politikada izole olmayacak bir davranışın izleneceği kanısı vermektedir. Elbette Biden'ın seçimi kazanmanın tek nedeni de Trump'ın yapmış olduğu dış politika yanlışlarından dolayı oldu. Ve büyük bir fark atması da bunun bir göstergesidir. Ve bunun da devam edeceği kanısındayım. Yani Trump'ın elbette yapmış olduğu gaflar ve yapmış olduğu yanlışlar hiçbir yerde kabul edebilecek bir yanı yoktu. Evet. Biden'da tecrübeleri ve deneyimleri doğrultusunda hareket edeceği gibi Biden'ın Trump'ın politikasını denişleyeceği ve onaylayacağı bir durum yok.
Son soru olarak verdi hocam. Şimdi Yemen'de Ensarlı Hareketi'ne böyle bir yaptırımın uygulanması şimdi Suudi Arabistan ile savaşta nasıl etkileyecektir? Nasıl ele alınmalı ve okunmalı acaba?
Elbette yani bunun bu silah alışverişinin dışında yani yapılan uygulama bir insanlığa karşı alınan bir karardır. Yani bu yönlü bir kararın kabul edilecek bir yanı yoktur. Birleşik Arap Emirlikleri ve gerekse Suudi Arabistan'ın elbette Biden'la, Trump'la zaman zaman hareket etmesi de kabul edecek bir durum yoktu. Yani bu tür davranışlar, bu tür hareketler devletlerin dışında insanlığa zarar verecek davranışlardır. Ve bu davranışların hiçbir devlet ve hiç insanlıktan nasibini alan hiçbir ülke tarafından kabul edeceği bir durum değildir.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analiz Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Amerika'nın Yemen'den Sarlı Hareketi'ni yaptırım listesine almasını hakkında kısaca söyleşimizi dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılı.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli sohbetimizin 21. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde hava savunma sanayisindeki teknolojik sıçramaları ele alacağız.
İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırımlar ve kısıtlamalara rağmen 8 yıllık dayatılan savaştan beri yerli bilim ve uzmanlığa dayanarak büyük başarılar elde edebileceğini ispatlamıştır. İran son 6 yılda ise savunma sanayinde genel olarak dünyadaki 23. konumundan 14. konuma yerleşti. İran füze sanayisi bu süreçte İran'ın savunma doktrininin stratejik bölümlerinden birini oluşturdu.
İran İslam Cumhuriyeti dayatılan 8 yıllık savaştan beri duyduğu ihtiyaçlardan dolayı savunma sanayisini ve gücünü artırmaya başladı. Dayatılan savaşın ortalarında zaruret ve savunma ihtiyaçları gereği ilk füze teknolojik çalışmaların temelleri atıldı. Bu çabaların sonucu ise savaşın son yıllarında Zelzal roketlerinin üretimi oldu. Bu sürecin devamında Zelzal roketinin geliştirmesiyle Fatih 110 füzeleri tasarlanıp üretildi.
Bu çabalar Şahap tipi özellikle de Şahap 3 füzesinin üretilmesiyle yeni bir aşamaya ayak bastı. Füze alanındaki çalışmaların devam etmesiyle balistik ve nokta vuruşu yapan füzeler üretilmeye başlandı. Böylece Fatih, Sicil, İmad, Zülfikar ve Hürremşehir balistik füzeleri üretildi. Bu füzeler yüksek bir vuruş dikkatiyle çok uzun mesafedeki hedefleri imha etme gücüne sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti bugüne kadar 16 tür balistik füze tasarlayarak yerli caydırıcılık gücünü artırma durumunda büyük adımlar atmıştır.
Şimdi de İran, dünya genelinde en büyük seyir füzeleri, balistik ve nokta vuruşu yapan füzelerin üreticilerinden biridir. Bu füzelerin yapımında kullanılan teknoloji ve yakıt türleri birçok uzmanı ve askeri ve siyasi analisti hayran bırakmıştır. Öyle ki kimi uzmanlar İran İslam Cumhuriyeti'nin bu füzeleri sayesinde askeri ve istihbari alanda dengeleri kendi lehine çevirdiğini düşünüyor.
Hava ve uzay alanında İran'ın gelişmesi o kadar hızlı yaşanmıştır ki İran halihazırda İHA üretimi açısından dünyada 5. sıraya ve radara yakalamayan İHA'lar üretiminde de 2. sıraya yerleşmiştir. Amerika jeopolitiği uzmanlarından Antonio Cartolosi, Nur askeri uydusunun başarılı fırlatılışının ardından şöyle dedi. İran, çok kutuplu yeni dünyanın şekillenmesinde etkili olan temel ülkelerden biridir.
Bu gelişmeleri takiben üretimde atılım yılında bu alandaki yeni başarılar açıklandı. Kasım Süleymani balistik füzesi de bu değerli başarılardan biridir. Bu stratejik füze yüksek hızı ve düşük radara görünme özelliğiyle görülmeden çok kısa sürede hazırlanıp ateşlenebilmektedir. 1400 kilometre yarı çapına kadar belirlenen hedefleri nokta vuruş dikkatiyle vurur. Şehit Ebu Mehdi mühendis füzesi 1000 kilometre uçuş menziline sahip ve 3000 ton ve üzeri gemileri imha etme veya ciddi hasar verme kabiliyetine sahip bir başka füzedir.
Bu çerçevede İran'da yapılan kara hedeflerine 700, 1350 ve 2000 kilometre mesafede vuran seyir füzeleri de tanıtıldı. 1999 yılında yerli hafif turbojet motor üretim hattının açılmasıyla İran, uçak motorunu üreten 8 ülke arasında yer aldı. Hafif turbofan motor üretimi İran'ın önde gelen üniversitelerinin bilimsel ve araştırma yönündeki çalışmaları ile bilgi ve teknoloji tabanlı firmaların çalışmalarının birleştirilerek elde edilen ülkede motor imalatı alanındaki en önemli teknolojik başarılardan biridir.
İranlı uzmanların çalışmaları ile gelişmiş yerli hava savunma sistemleri, savunma güçleri ciddi derecede yüksek seviyede olan ülkeler ile rekabet edecek seviyeye kadar geliştirildi. Bu sistemler küresel standartlara uygun olarak yapıldı. Kimi açıdan askeri güçlerin teknolojisi ve teçhizatından bile daha üstün bir performans gösterdi. İran Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi bu konuda ülkenin son 40 yıldaki savunma gelişmelerini önceki dönemlerle karşılaştırılamayacağını belirtti.
Tuğgeneral Hatemi sözlerine şu şekilde açıklık getirdi. Bu dönemde özellikle de son 3 yılda gelişmelerde sıçrama ve kapsamlılık söz konusu oldu. Öyle ki hava sanayisinde Kevser yerli savaş uçakları üretildi. Hem de seri üretim hatları işe başladı ve 3 adet Kevser üretilip envantere eklendi. İran'ın ileri teknolojili, yüksek hızlı ve yüksek dikkatli güçlü savunması ve çeşitli uçuş menzillerinde savunma kapasitesi İran'ın savunma sistemlerine geçmeyi zorlaştırıp hatta imkansız hale getirmiştir.
Amerika Deniz Harp Enstitüsü ve RAND Enstitüsü bir raporda İran'ın gökyüzünün gelişmiş savunma teknolojileriyle donandığını kabul ediyor. Yeni uçuş ve elektronik sistemlerin gelişmesiyle birlikte İran'ın savunma gücü, İran Silahlı Kuvvetleri'nin havadaki kabiliyeti, düşman taarruzları ve tacizleri karşısında teknolojik avantajı da artmıştır. Bu bağlamda Baver 373 hava savunma sistemi yalnızca birkaç ülkenin üretebileceği en yeni başarılardan biridir.
Bu başarılar İran'ın savunma kabiliyetlerine stratejik bir seviyeye taşımıştır. Amerika'nın gelişmiş insansız hava aracının Haziran 2019'da İran hava sahasında düşürülmesi bu kabiliyeti kanıtladı. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Birlikleri bu başarının altına imza atmıştır. Jane's Savunma Haftalık Dergisi'nde Batasya ve Kuzey Afrika konusunda uzman olan Jeremy Bin'i İran'ın hava savunmasının gücüne atıfta bulunarak şöyle diyor. Bu olay İranlıların gerçekten bir şeye yaptırım yaptıklarında başarabileceklerini çok iyi gösteriyor. Buna balistik füzeleri hakkında da biliyorduk ancak görünüşe göre aynısı İran hava savunma sistemi için de geçerlidir. İran'ın hava savunma kabiliyetleri İran'ın çeşitli savunma teçhizatı ve siber savunma tasarlama, toplu komuta sistemleri kurma, kontrol etme ve üretme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bunların hepsi de caydırıcı güç ve ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak içindir. Ve caydırıcılık ve savunma doktrininin bir parçasıdır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretim Dağıtılım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'nin şehadet yıl dönümü.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin büyük füzeli ve İHA'lı askeri tatbikatı.
Donanmanın en büyük savaş gemisinin göreve başlaması.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatının başlaması.
Koronavirüs aşısı ile ilgili bazı gelişmeler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 19'da kıyamının yıl dönümünde konuşması.
Ve Pompeo'nun İran'ı suçlaması ve gösterilen tepkiler.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylı.
Ocak 2021 İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı ve İmam Ali aleyhisselamın eşi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadet yıl dönümüydü. İslam ümmetinin bu büyük ve seçkin kadınının şehadet yıl dönümünde her yıl Ehlibeyt aşıklarının katılımı ile İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde anma merasimi düzenleniyordu. Ancak bu yıl koronavirüs salgını ve sağlık protokollerine ve koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin kararlarına uymaz zorunluluğu yüzünden bu etkinlik kalabalık katılmaksızın düzenlendi.
Geçen hafta İran Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük İHA'lı ve füzeli askeri tatbikatı Umman Denizi'nin aşıklarında ve Konarak Liman kentinin kıyılarında düzenlendi. Tatbikatta çeşitli menzillerde deniz kruz füzeleri donanmanın savaş gemilerinden fırlatılarak Hint Okyanusu'nun kuzeyinde farazi düşmana ait hedefleri başarılı bir şekilde imha etti. Tatbikatın sonlarına doğru İran'ın en büyük savaş gemisi Mokran ve Zereh adlı füze atar gemisi İran donanmasının envanterine katıldı.
Geçen hafta ayrıca 15 Ocak'ta da İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu tarafından düzenlenen Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatının birinci merhalesi çok sayıda füzenin fırlatılması ve İHA birliğinin operasyonu ile İran'ın merkezi çölünde başladı. Tatbikatın bu merhalesi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami, Sipahiler Ordusu Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Hacizade ve diğer bazı üst düzey komutanların katılımı ile başladı. Tatbikatın başında karadan karaya fırlatılan çok sayıda Zülfikar, Zilzal ve Desful adlı balistik füzeler eş zamanlı fırlatılarak farazi düşmanın mevzileri imha edildi. Tatbikata Hava Uzay Kuvveti'nin bombardıman İHA'ları da farazi düşmanın füze kalkanını hedef alarak yok etti.
Büyük Peygamber 15 askeri tatbikatının kulisinde bir açıklama yapan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, bu merhalede füze ve İHA'ların ortak tatbikatı çok geniş çapta uygulandığını, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın milli egemenliğini, kutsal İslami nizamı ve İslami değerlere İran ve İslam düşmanlarına karşı savunmakta güç ve iradesinin göstergesi olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri iktidarını geliştirmek ve yüz yüze savaşlarda etkili kadro yetiştirmekle caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkardı ve şimdi her türlü askeri tehdide karşı en yüksek düzeyde karşı koymaya hazır hale geldi. Bu kapasite aslında İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanlara karşı askeri caydırıcılığını, etkili savunma ve taarruz gücünü ve düşmanı İran topraklarına saldırmaktan vazgeçirme yeteneğini yansıtıyor.
Geçen hafta İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Dr. Alireza Merendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak Amerika'nın mRNA adlı yeni teknolojiyle ürettiği koronavirüs aşılarının uzun vadede hiçbir yan etkisi olmayacağı yönünde hiçbir güvence bulunmadığını belirtti. Dr. Merendi, Sarı günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden koronayı siyasileştirmeyin yönündeki açıklamasına gösterdiği tepkide şu ifadeleri kullandı. İran güvenmediği koronavirüs aşılarını reddetmeyi kesin hakkı olarak bilmektedir ve güvenmediği koronavirüs aşıları hakkında bizzat karar verir. Amerika'da üretilen aşının uzun vadede yan etkileri, hatta Amerikalı vatandaşlar bile bu konuda üretici firma veya Amerika yönetimi aleyhinde dava açma yetkisinden yoksun bırakılacak kadar belirsizdir.
İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Dr. Alireza Merendi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektubun bir başka bölümünde de şu vurguyu yaptı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Amerika terör devletinin insanlık dışı yaptırımlara karşı başarısızlığı aslında siyasileştirilen konunun ta kendisidir. Bizim temkinli davranmamız gereken konu Amerika'da mRNA teknolojisiyle üretilen aşıyı halkımıza aşılamaktır. Bu aşı şimdiye kadar üretilme izni olmayan bir teknolojiye dayanarak görülmemiş bir hızla üretilmiştir.
İran Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Dr. Alireza Merendi ayrıca İranlı bilim adamları büyük zorluklara rağmen koronavirüs aşısını üretmeyi başardığını, eğer yaptırımlar olmasaydı daha da erken bu başarıyı kaydetmeleri muhtemel olduğunu belirterek şöyle ekledi. Sözde insan hakları savunucuları, batılı örgütlerin ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşların Amerika terör devletinin zalimane ve barbarca yaptırımlarına karşı suskunluğu ve başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin İran milletine hayati önem arz eden ilaçlara ve koronavirüs salgını ile mücadele tıbbi ekipmanlara ulaşmalarını engellemeleri asla kabul edilemez bir durumdur.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Kum halkının Hicri Şemsi 19'de 1356 tarihinde gerçekleştirdikleri kıyamın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada İran'a Amerika ve İngiliz yapımı koronavirüs aşısının girişini yasak ilan ederek şöyle dedi. Amerika eğer aşı üretebilseydi, kendisi şimdiki fiyasko durumla karşı karşıya kalmaz ki her gün 4000 kişi kayıp versin. Üstelik bunlara esasen güven olmaz. Zira ürettikleri aşılar bazen başka milletlerin üzerinde test edilmek içindir. Ayetullah Hamenei şöyle dedi. Fransızların İran'a verdikleri kanların hastalıklı olması itibariyle onlara da iyimser bakmıyorum. Ancak başka ülkelerden aşı temin etmek için bir sıkıntı yoktur.
Geçen hafta Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'da son günlerinde yaşadığı bir sırada baştan başa mesnetsiz ve yalan iddialarla İran İslam Cumhuriyeti'ni El-Kaide terör örgütünün üstüne dönüşmekle suçlarken, örgütün birçok üyesinin 11 Eylül 2001 olaylarından sonra İran'a sığındığını iddia etti. Bilindiği üzere 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika'da İkiz Kuleleri düzenlenen saldırıda 3000 kişi öldü, 6000 kişi de yaralandı. Pompeo bu iddiayı Amerika Kongresi'nin araştırmalarında saldırıları düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşı, ikisi de Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olduğu ortaya çıktı ve bu iki ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği anlaşıldığı halde ileri sürülüyor.
Amerikalı ünlü düşünür ve filozof Noam Chomsky yazdığı makalelerinden birinde CIA'nin başka ülkelerde ölümcül operasyonlarına işaretle tekfirci IŞİD terör örgütü ve diğer bazı terör örgütleri de Amerika terör devletinin Batı Asya bölgesine yönelik askeri saldırıların sonucu ortaya çıktığını belirtti.
Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul de ülkesine yanlış politikaları ve Suriye krizini haddinden fazla bulaşması Batı Asya bölgesinde terör örgütlerine uygun bir sığınak oluşturduğunu ve bölgede kaosu Kuzey Irak bölgesine kadar yaydığını belirtiyor. Amerikalı senatör IŞİD'in güçlenmesine Amerikan patentli silahların bu örgütün Suriye'deki müttefiklerine verilmesine bağlayarak şöyle diyor. IŞİD Suriye'de bizim müttefikimizdir. Biz Suriye yönetimine bağlı güçleri geri püskürtmek için bu örgüte silah verdik ve onlar için Suriye'de güvenli bir bölge oluşturduk. Bence bizim Suriye'ye müdahalelerimiz Irak'ta cari durumu tetikledi.
Amerika Milli Güvenlik Ajansı NSA'nın eski çalışanlarından Edward Snowden'in Amerika istihbarat kurumları hakkında yaptığı ifşaatta Washington yönetiminin IŞİD ve diğer terör örgütlerine verilen destek konusunda şu ifadelere yer veriyor. Amerika, İngiltere ve İsrail istihbarat örgütleri IŞİD'in kuruluşunda rol ifa ettiler ve Arı Yuvası adlı bir operasyonda IŞİD'i kurdular. Amerika'nın anarşist başkanı Donald Trump da defalarca Hillary Clinton'un IŞİD kurucularından biri olduğunu açıkladı. Trump'ın yardımcısı Mike Pence de yaptığı açıklamada Obama ve Clinton'un IŞİD'in kuruluşuna katkı sağladıklarını belirtti.
Aslında Amerika terör devletinin terörden bir malzeme gibi kullanma gerçeği artık inkar edilemeyecek kadar ortadadır. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son iddialarından Twitter hesabında gösterdiği tepkide şu ifadeyi kullandı. Pompeo en iğrenç şekilde facia nitelenebilecek görevini savaş şırkanlığı yapan yalan sözleriyle noktalıyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız haftanın bakışı adlı bültenimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Haftaya bir başka bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı isimli seri sohbetimizin 7. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Müslüman Rohingyalı mültecilerin durumunu ele alacağız.
Rohingyalı Müslümanlar farklı dönemlerde aşırı Budistler tarafından Myanmar ordusu ve güvenlik güçleri tarafından evlerini terk etmek mecburiyetinde bırakılmışlardır. Böylece önemli sayıdaki Rohingyalı mülteci konumuna düşmüştür. Buna rağmen mülteci akımı özellikle de 2011 ve 2017 yıllarında o kadar dehşet verici bir seviyeye gelmiştir ki çok sayıda bilgi yayımlanmıştır. Bu dönemde üç tür mültecilik durumu ile karşı karşıyayız. İlk mülteci grubu Myanmar'da ordunun köylere saldırılarının ardından savaş bölgelerinden uzaklaşıp güvenli bölgelere yerleşenlerdir. Bu mülteciler iki komşu ülke sayılan Bangladeş ve Hindistan'a göçmek üzere karşılarında nehirleri bulanlardır. Denize atılanlar veya güvensiz tekneler ve botlar ile komşu ülkelere gitmek isteyenlerdir.
Bu üç grup mülteciler arasında Hindistan'a gitmek isteyenler, Hindistan sınır muhafızları güçleriyle karşılaştılar ve girişleri engellendi. Bunun nedeni Hindistan'ın Myanmar hükümetiyle yakın ilişkiler içerisinde olması ve bu hususa müdahil olmak istememesiydi. Güvenli bölgelere yerleşen az sayıdaki Rohingyalı da bulunduktan sonra Myanmar'dan sınır dışı edilip Bangladeş'e doğru gönderiliyordu. Bu yüzden Rohingyalılar Myanmar ordusu ve Budist aşırı militanları tarafından öldürülmek ve Bangladeş'e kaçmaktan başka bir seçenekleri yoktur. Halbuki Bangladeş'e gitmek de belli başlı tehlikeler anlamına geliyordu. Üçüncü mülteci grubu ise deniz yolu ile kendilerini Doğu Asya ülkelerine, özellikle de Malezya, Endonezya ve Tayland'a ulaştırmak isteyenlerdi. Onların kaderi diğerlerine göre daha acı oldu.
Böylece mültecilerin çoğunun Bangladeş'teki mülteci kamplarına yerleştirildiği söylenebilir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Mülteci İşleri Yüksek Komiserliği denetiminde yapılan Bangladeş'teki mülteci kamplarında tutulan Rohingyalı mültecilerin çoğu 2017 katliamı öncesi ve daha sonra yapılan katliamlardan kurtulanlardandı. Bunların çoğu kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşmuştur. Bunların her birinin katliamdan, kadınların ve kızların ırzına geçmekten ve köylerinin ateşe verilmesinden dehşet verici anıları vardır. Bu çerçevede verilen röportajlarda ve yapılan konuşmalarda daha fazla ve detaylı bilgiler toplanmıştır.
Bangladeş Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı Mülteci İşleri Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2017 öncesinde bölgede bulunan Rohingyalı mültecilerin sayısı 300 bin olsa da 2017 yılının ardından mülteci sayısı 700 bine ulaşmıştır. Böylece yaklaşık 1 milyon mülteci Cox Bazar bölgesinin 35 kampında çok kaygı verici koşullar altında yaşamaktadır. Onlar tam kuşatılmış bir şekilde yaşıyorlar. Bangladeş hükümeti de Myanmar hükümeti ile Rohingyalıların milliyeti ve vatandaşlığı hususunda yaşadığı ihtilaflardan dolayı Rohingyalıların bu kuşatılmış bölgeden çıkmasına müsaade etmiyor. Böylece mültecilerin Bangladeş toplumuna karışmasını istemiyor. Bu çerçevede de Myanmar'ın Rohingyalıların Bangladeş'te olduğu iddiasının gerçekleşmesinin önüne geçmek istiyor.
Cox Bazar bölgesinde bulunan kuşatılmış mülteci kamplarında hayat koşullarının dehşet verici bir seviyede olduğu söyleniyor. Bu mültecilerin çoğu tacize uğramış kadınlar ve kızlar veya ebeveynlerinden ayrılan çocuklardır. Kimileri hem anneleri hem babalarını aşırı Budistler ve Myanmar ordusunun saldırılarında kaybetmiş ve tamamen psikolojik bir çöküş yaşamışlardır. Bu ufak çaplı kamplarda nüfus yoğunluğu ve o kadar fazla ki pratikte insanlar yan yana iç içe yaşıyorlar. Onlar sırf yardım ve hayırsever kurum ve kuruluşların destek paketleri, yani yemek ve yiyecek paketleriyle hayatlarını sürdürüyorlar. Bu ufak ve kalabalık kamplarda ne sağlık ne de eğitimin bir anlamı yoktur. Mülteciler tam bir yoksulluk ve mahrumiyet içerisinde yaşıyorlar.
Ancak Bangladeş'teki mülteci kamplarındaki yerinden edilmiş insanların durumunu daha iyi bir yaşam umuduyla denize giden ve Doğu Asya ülkelerine taşınan yerinden edilmiş insanlarla karşılaştırırsak, Bangladeş'teki yerinden edilmiş insanların daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Bangladeş'teki kamplarda mülteciler en azından sert ağaç ve naylondan yapılmış geçici barınaklara sahipler. Ancak denize doğru yola çıkan insanlar denizde korkunç bir hayat yaşadılar. Pek çok kadın ve çocuk yakınlarının önünde emniyetsiz bot ve sandallarda açlıktan ve hastalıktan öldü ve denize düşüp boğuldu.
Avrupa Rohingya Konseyi Başkan Yardımcısı ve tehlike altındaki Halkları Koruma Derneği'nin onursal üyesi Anbiya Parvin, Rohingya mülteci kamplarının durumunun artık tolere edilemeyeceğine ve uluslararası toplumun soykırımdan sağ kurtulanların ve yakınlarının felaket bir durumda olduğuna inanıyor. Yüz binlerce kişi zihinsel ve fiziksel olarak ciddi şekilde travma geçirdi. Ek olarak mali güçleri yok edildi ve tamamen travma geçirdiler.
Rohingya deniz mültecileri karaya çıkabilecek kadar şanslı olduğu zamanda Malezya, Endonezya veya Tayland hükümet güçleri tarafından engelleniyor ve girişleri yasaklanıyor. Sonuçta onların kabulü zor olacaktır. Bu durum insan tacirleri ve mafya grupları ve suç çeteleri için yerlerinden edilmiş kişileri vaatlerle aldatmak ve onları köle olarak satılacakları uzak orman alanlarına sürüklemek için iyi bir fırsat yaratmak.
Tehdit altındakilerinin haklarını koruma derneği Soykırımı Önleme ve Koruma Bölümü Başkanı Yesna Kusevic, dünyaya Myanmar ve Bangladeş'teki kamplarda bulunan Rohingya Müslümanların durumu ile ilgilenmeye çağırdı. Bu yerlerinden edilmiş insanlar aşırı kalabalık kamplarda giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyorlar diye konuştu. 25 Ağustos 2017'de Myanmar ordusu 700 bin Rohingya Müslümanını sınır dışına sürükledi, onları sınır dışı etti ve ülkeden kovdu. O zamandan beri Myanmar'daki bu etnik ve dini azınlıktan hayatta kalanlarının durumu gün geçtikçe kötüleşti. Myanmar hükümeti onları vatandaşlıklarından, vatanlarından ve mülkilerinden, haysiyetlerinden ve hatta hayatlarından mahrum etti. Myanmar hükümeti bu etnik grubu tanımayı reddederek ve ana vatanlarında güvenliklerini sağlamamasıyla beraber hayatta kalanların gelecek umudunu ortadan kaldırdı.
Ancak Myanmar ordusunun doğrudan uyguladığı şiddetten kaçmayı başaran ve Myanmar'dan ayrılmayı başaran bu Rohingyalıların kaderini ülkelerini herhangi bir nedenle terk edemeyenlerle karşılaştırdığımızda durum daha da esef vericidir. Myanmar içinde yer değiştiren ve aklı sıra düşük riskli bölgelere sığınanların durumu gerçekten çok kötüdür. Tutuklandıktan sonra öldürülemezlerse ordu tarafından tamamen kuşatılmış ve hiç kimsenin kaderlerini öğrenemeyeceği kamplara götürülecek. Hiçbir gazetecinin veya medya kuruluşunun kaderleriyle ilgili en ufak bir bilgiye yaklaşmasına veya yayınlamasına bile izin verilmez. Rohingyalı mülteciler için yoğun askeri gözetim kamplarının olduğu söylenebilir. Çoğu Arakan eyaletindeki kamplarda tutulan yerinden edilmiş insan sayısının 140 bin kadar olduğu tahmin ediliyor.
Myanmar'daki mültecilerin ve yerlerinden edilmişlerin çoğu Bangladeş'e taşınamayan ve kükreyen Naf Nehri'nin fiziksel sorunlar ve kısıtlamalar yüzünden geçemeyen yaşlı ve engelli insanlar oluşturmaktadır. Bu yerlerinden edilmiş insanlar ikamet ettikleri yere ve köylerine bağlılıkları o kadar güçlü ki öldürülmeyi tercih eden ve atalarının yaşadığı bölgeleri terk etmemeyi tercih eden kişilerdir. Aslında bu kesim maalesef ki ölüme mahkumdurlar ve aşırılık yanlıları tarafından mı yoksa Myanmar ordusu tarafından mı öldürülüp doğal bir ölüme uğrayacaklar arasında bir kaderi paylaşacaklardır. Şimdiye kadar uluslararası kuruluşlar ve yardım kuruluşları Myanmar'daki bu Rohingya mülteci grubunun kaderini anlamaya ve Myanmar'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilere erişim ve destek sağlamaya çalıştı ancak bu çabalar başarısız kaldı.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.